Kim ölmeli aşk programında.
Davetim verdi Özbeğen'i.
Allah'ım.
Bir Sezen Aksu eseriyle açtık
programı. Ne eseriyle açtınız efendim?
Sezen Aksu'nun çok güzel
evet. Bir aşk vardı. İçin ölmeli, aşk o zaman aşk. Ya aşk için yaşamalı, aşk o zaman aşk ya. Tadını çıkarmalı. Evet. Niye ölüyoruz
ya? Ağlıyor yani? Musun? Ağlıyor musun?
Ben mi?
Evet.
Hayır, seni görünce tedbirliyim, alerjim var sana. Onun evet. için mendil falan bulunduruyorum yani.
Evet.
Peki. Ben bazı kişilere alerji duyuyorum. Ama hayatım alerji duyduğum kişilerden geçiyor İzzet. Ne yapabilirim?
Olsun, ne güzel. Bugün Arif Arazoğlu bana...
Güzel, saçım başımı düzeltiyorum. Bu programlar bana fırsat oluyor ya. Biraz saldık kendimizi galiba.
Saldık
kendimizi. Buyur canım, dinliyorum.
Efendim, Arif Arazoğlu bugün telefonda konuşurken bugün ne konuşalım dedim. Böyle şeyleri bana söyleme dedim. Ben de bir soru sordum. Söylemeyeyim.
Ben istiyorum ki program böyle sanki muhabbet ediyormuşuz gibi aksın diye. Ben sana söyledim yani. Bu programlarda üç taraf var. Sen, ben, bir de bütün dinleyenler, bizi takip edenler, canım seyircilerimiz.
Canım seyircilerimiz.
Onlar bizim meslektaşlarımız. Bu programları beraber yapıyoruz.
Birisi bir çok güzel ben, yazmış. Kavukluyla bir şekere benziyorsunuz. Sen sürekli dayak yiyensin. Ali Bey hoca ve kavuklu demiş. Doğru mu?
Kim ne demiş şimdi? Ben laf anlatırken bir daha lafımı bölersen program bitiyor.
Tamam. Peki.
Ne sürekli demiş, ne bir tehdit hali. Sürekli. Ne manasızlık sormuşlar?
Sormuş hayatım, meraklı.
Havuk mavuk ya. Bu millet ne kadar şey ya. Olduğu, koyduğum yerde otluyor derler ya. Yani bir parça öyle. Kavuktan sana ne beyefendi? Sen kavuğun manasını biliyor musun? Sembolik anlamını biliyor musun? Niçin kavuğun peşinde dolaşıyorsun? 4 tane magazin kırıntısı laf okuyup 25 sene hayatını bundan geçirenlerden misin? Kavuk işi kapandı. Kavuğu sen gördün mü? Leş gibi pis böyle bir bez parçasından başka bir şey değil. Ne taktınız kavuğa ya?
Allah Allah.
Kavuklar yani uğraşıyor.
Yani senle uğraşıyorlar. Alicep hep böyle kızgın mısın evet. yoksa ağlar mısın? Duygusal
Efendim?
Mısın? Ağlar mısın, ağlar mısın? Emoji gibi yapayım sana.
Yani ağlarım, ağladığım oldu tabii. Yani şey yaparken ağlarım. Soğan doğrarken, yemek yaparken ağladığım çok oluyor.
Bence ağladım. Sen çok duygusal bir adamsın.
Ya ağlamak çok garip bir şey biliyor musun? Ben mesela annem evde hastalandı. Bende kalıyordu. Ben annemi götürdüm yatırdım şeye. Amerikan Hastanesi'ne. Ondan sonra doktorlar bana dediler sizin burada durmanıza gerek yok. Evinize gidin. Tamam durum iyidir. Bir şey yok. Bir sorun yok. Tamam dedim. Anne ben gideyim dedim. Annem de git tamam ben burada emin ellerdeyim dedi. Ben gittim eve yattım. Telefonu da çektim kapattım. Uyuyayım diye gece geç vakit gittik çünkü. Sabahleyin de işim var. Sabahleyin küt küt küt kapı yandaki komşu. Ayben Erman'dı komşum. Onun numarasını da bırakmıştık. Onu aramışlar hastaneden. Açtım kapıyı. Ne var Ayşen dedim ya sabahın köründe yükleniyorsun kapıya geri. Zaten dün gece bilmem ne hastaneye gittim falan. Ayşen dedi ki tamam şakıma. Sakin ol. Sakin ol deyince ben işi anladım. Annen gitmiş dedi. İzzet bak sana bunu anlatıyorum şimdi. Aynen şöyle oldu. Ayben bana annen gitmiş dedi. Ben de dedim ki ha öyle mi? Teşekkür ederim Ayben dedim. Kapıyı kapattım. Yatak odasına gittim. Yattım ve uyumaya devam ettim kaldığım yerden. 2 saat sonra uyandım. Beynimde şeyler çalıyor. Kampanalar çalıyor, ziller çalıyor. Fırladım. Hastaneye gittim. Annemi işte aldık, cenaze, menaze. Hiç ağlamadım İzzet. Hiç ağlamadım. 3 gün sonra bir ağlamaya başladım. 15 gün ağladım. Non-stop. Tutamadım kendimi. Sonra bunu bir doktor arkadaşa anlattım ben. Allah doktor arkadaş bana dedi. Efendim?
Allah rahmet eylesin annene.
Lafımı kesme İzzet, dinle.
Rahmet
normal
okudum.
Klasik lafları söyleme. Allah Allah ya ben nasıl idare edeceğim bu adamlar neyse daha fazla yok herhalde bu son programdır inşallah. Allah'ım sen bana yardımcı ol bu gece. Doktor bana dedi ki böyle durumlarda dedi vücut bazen kendini korumaya almak için bir felç gelmesin, bir kalp krizi geçirmesin, bir beyin travması olmasın, damar tıkanması falan olmasın diye vücut kendini korumaya alır ve salgı çıkarır. Çok iyi. O salgı seni korudu dedi. O ağır şoktan. Sonra o salgının etkisi geçince sen ağlamaya başladın dedi. Bu oluyor. Bizim rahmetli Turgut Boralı'da buna benzer bir olay yaşamıştık. Turgut Bodrum'daydı, sancılar içinde bilmem ne falan, uçağa binemiyor, hastaneye gidemiyor İstanbul'a. Neyse bir arkadaşa rica etti, konforlu böyle havalandırmalı air conditionlı lüks Amerikan arabası vardı. Ondan Turgut'u gönderdik ama Turgut'un bu sızlanmaları 15 gün sürdü. Ağrım var, sancım var bilmem ne falan filan. İstanbul hastaneye şeye gitti, Kaya Çilingiroğlu'nun babasına, çok büyük bir doktordu Kaya'nın babası. Doktor Çilingiroğlu'na gidiyor. Adam bakıyor. Turgut'cum sen apandisit patlamış diyor. Turgut diyor ki ama 15 gündür ağrıyor. Olur diyor. Bazen vücut peritonit olmasın diye anında salgı çıkarır ve o apandisitin patladığında ortaya saçılanların etrafını sarar. Sende patlamış apandisit ama vücut etrafını onun bir salgıyla kapatmış diyor. Evet, Turgut'u ameliyat ettiler, temizlediler falan filan. Çok garip bir şeydir. Vücut çok garip bir mekanizma yani. Bazen kendini korumak için salgılar bile çıkarıyor. Düşünsene yani. Sen ağır bir şoktan sonra bir yerine bir şey olmasın, bir kriz mriz gelmesin diye vücut seni korumaya alabiliyor bir süre. Apandisitin patlıyor, peritonit olup zehirlenmeyesin, zehir vücuda karışmasın diye etrafını sarabiliyor bir süre. Tuhaf,
İnsan muhteşem bir organizma zaten dönüp baktığınız.
Evet.
Muhteşem bir organizm.
Söylediği öyle, çok doğru. Ne eşsiz şey şu insan. What a piece of work is man. Ne eşsiz şey şu insan. Öyle bir mekanizma ki vücut hükümetlere, bakanlara, yöneticilere, şirket yöneticilerine, kendi işini yönetenlere, kendi hayatını, ailesini yönetenlere muhteşem bir okuldur. Vücutta organlar arasında öyle bir sinerji, öyle bir paslaşma var ki vücut denen mekanizmayı ayakta tutuyor. Kalp beyni destekliyor. Kalp dolaşımını sağlıyor. Karaciğer öbür organlara destek oluyor. Böbrekler birbirini koruyor. Böbreklerle karaciğer ve öbür organlar paslaşma içinde. Bütün organlar birbiriyle paslaşma içinde birbirine yardımcı olarak vücut denilen mekanizmayı ayakta tutuyorlar. Sinerji, takım oyunu. Takım oyununa örnek mi arıyorsun? En muhteşem örnek vücudun kendisi. Organlar aralarında öyle bir paslaşıyorlar ki, öyle bir koruyorlar ki seni. Ha, işte şimdi burada bu geçtiğimiz günleri, bu içinden geçtiğimiz günlerde bunu söylemenin, altını çizmenin yararı var diye düşünüyorum. Çünkü vücudumuz iyi bir takım oyunu çıkarıyor. Onu koruduğun zaman. Ama sigara içiyorsun, bozuyorsun organlar arasındaki paslaşmayı, dengeyi. Abüz ettiğin her zaman, içkiye daldığın zaman, iki kadeh içki değil, bayağı baba içenler var, anlıyor musun? Oturup evde şişeler devirenler var bu ara, biliyorum. Telefon edenler var, yarın gelebilir diye anlatanlar var. Sigara müthiş zararlı. Bir de doktorların tavsiyeleri var işte, sokağa çıkma, şöyle yapma, böyle etme, koru kendini. Şu koruyucu ilaçlar var, onları almaya çalışırsan iyi olur. Aman evden çıkmayın, aman birbirinizden temas ederken dikkatli olun. Bu da takım oyununun bir parçası. Sen bunu bozduğun zaman, vücudun organlarındaki takım oyunu bozulduğu zaman hastalık kolayca içine girebiliyor, yerleşebiliyor. Bağışıklık sistemin zayıflıyor. Bağışıklık sisteminin yavaşlamaması için organlar arasındaki paslaşmayı bozmayacaksın. Biliyorsun, aşkta bile organlar arasındaki paslaşmanın sonunda haz alabiliyoruz. Doruk noktaya ulaşabiliyoruz. O da organlar arasındaki bir paylaşmadan başka bir şey değil.
Yani aşkın tanımını çok güzel yaptın. Aşkı soracaktım. Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk. Yani
buradaki... Doğrudur be. Ben Sezen'in o şarkısını çok seviyorum. Yani ben Sezen'i çok sevdiğim için taraftarım tabii ama o şarkı da muhteşem bir şeydir. Klasiktir yani.
Gerçekten muazzam.
Evet.
ölmeden yani yok olmadan acı çekmeden aşk
dedikodu varmış. Göstereyim mi bunun içini dökülür diyor, diyorlarmış ki çay içiyoruz diye viskileri vodkaları koyuyorlar çay bardaklarına veriyorlar diyorlarmış. Ben sana dayanabilmek için papatya içiyorum. Sakinleştiriyor beni bu yayınlar.
Bu sakinleşmiş hali görüyorsunuz hepiniz.
Sakinleşiyorum, rahatlıyorum böyle bu şey halim. Hızlı giden halimi de yavaşlatmış oluyorum. Sana papatya ile dayanabiliyorum.
Sen o zaman benim... bana bir tango söylesene. Papatya gibisin, güzel ve ince.
Papatya gibisin. Ay ben bunu oyunda söylüyorum. Tamamla bizi ey aşkı.
Biliyorum.
Ben bir tango üzerine, papatya tangosu üzerine yazdım. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor. Neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Allah!
Esinledin. Allah rahmet eylesin.
Aşkın şeysi galiba değil mi? Nesi? Çerezi, destekleyicisi, mezesi bazı şarkılar. Yani onlar olmadan ya sanki aşkın tadını çıkaramıyoruz. Ha? Ne?
Aşkın şeysi deyince ben söyleyecektim de.
Neyse. Ya, aşkın iksiri. Tangolar aşkın
iksiri. İksiri olsun. Ben İyi daha edepsiz evet. Bir şey söyleyeyim.
Evet. Suyun içine 20 damla aşk iksiri. 20 damla tango damlatıyorsun. Oo, her şey çok güzel. Çok garip bir şey. Aşk meselesinin hem bilim yanı var. O vücuttaki takım oyunu. Şimdi sen bana desen ki aşk nedir diye ben vallahi düşünürüm sana ne desem diye. Yani sahiden kendi kendime sorduğum zaman... Yani herkes soruyor ki ne lan biz aşk yaşıyoruz, ne bu aşk dediğimiz hikaye diye. Herkesin sorup kendine göre cevap aradığını biliyorum. Ama ben tabii biraz bilim yanında da duran bir insan olduğum için, o konularda da okuyup yazmaya meraklı olduğum için, okuduğum zaman görüyorum ki aşkın romantik, güzel, süslü, sahiden ay var 3 gündür. Burada İstanbul'da ay var mı çocuklar?
Var.
Ben İstanbul'da yıllardır ayı
falan gibiydim,
göremiyorum ben yani.
Ben 3 gündür kurt adam gibiyim.
Bulutlar örtüyor ayı. Yok burada Bodrum'da hava çok temiz. Tertemiz hatta. Onun için ayı görebiliyoruz. Evet. Burada ay var.
Dolunay.
Ay İstanbul'da da şimdi herkesin sokağa çıkması yasaklandığına göre ortalık temizlenmiştir.
Evet.
Aşkın bilimsel yanı çok soğukkanlı. Doktor arkadaşlarınla konuştuğun zaman sevişmenin organlar arasında bir takım oyununun sonucunda zirveye ulaştığını görüyorsun. Orgazm anı dediğimiz an vücuttaki organların bir takım oyununun sonunda ortaya çıkıyor. Öbür türlü aşk nedir dersen hani iki gözden bakmaya çalışayım. Dedin mi? Soruyor musun böyle bir şey? Ben
soruyorum. Sordurmadığın için sen soruyorsun.
Buyurun beyefendi. Soruyu bekliyorum.
Öbür türlü aşk nedir Ali'ciğim?
Öbür türlü derken hangi türden bahsediyorsun İzzet? Üçüncü aşk. Bir cinsi mi ima ediyorsun?
Ben hiçbir şey ima ediyorum.
Öyle bir şey mi söylüyorsun?
Yok.
Hayır, öbür türlü aşk dediğin aşk yani romantik yanına bakacak olursak bence yani herkes kendince aşkın bir tanımını arıyor. Benim tanımım aşk iki kişilik bir devrimci örgüttür. İki kişi bir araya geliyorlar. El ele veriyorlar. Birlikte olmaya karar veriyorlar. Birbirlerine sarılarak uyumaya, aynı evin içinde hayatı paylaşmaya karar veriyorlar. Çoluk çocuk yapmaya karar veriyorlar falan filan. Ama temelinde baktığın zaman başta hatta karşı çıkılıyor onların aşkına. Kız tarafı diyor ki ay bizim aslan gibi kızımıza bu maymun gibi oğlanı mı alacaklar? Oğlan tarafı diyor ki ya bizim şey gibi böyle güzeller güzeli Adonis gibi oğlumuza bu yamuk karıyı mı alacaklar? Bu ne biçim bir şeydir ya? Her şey herkes karşı çıkıyor. Kızı oğlana, oğlanı kıza yakıştıramıyorlar. Konuşuyorlar, dedikodular yapıyorlar. Ama birbirlerine gerçekten aşık olanlar şeyi göze alıyorlar.
Devrimi.
Aşk ipine çıkmayı hani cambazlar ip kurar üstünde elinde sopa yürürsün dengeyi sağlayabilmek için sopayla yürürsün ya. Birbirlerini sevenler her şeye rağmen çıkarlar o ipe. Kız buradan gelecek, oğlan buradan gidecek. İkisinin elinde de denge sopası. Yaşamda özellikle aşk işinde dengeyi tutturamazsan ipten aşağıya düşersin.
Aşağıda da beklerler seni değil mi?
Aşağıda da aileler bekliyor, anneler, babalar, arkadaşlar, kızın aleyhinde konuşanlar, oğlanı yakıştıramayanlar. Hay kız böyle birinden evlenecekti, bari zengin bir heriften evlenseydi. Bu açı nereden buldu? Oğlana derler ki ay gecekondudan kız aldı, ne yapacak bizim aileye bu kızı? Konuşmadıkları şey kalmaz. Herkes konuşur. Amma ve lakin sevgililer cesurdurlar. Çıkarlar aşk ipine ve yürürmeye başlarlar birbirlerine doğru böyle düşmeden aşağıya. Aşağıdakiler bağırır, çağırır, domates, patates atar, işi bozmak isterler. İsterler ki oğlan da kız da kendi istedikleriyle beraber olsun. Niye onların istediğiyle beraber olacakmış? Oğlandan kız birbirine vurgun. Yürürler her şeye rağmen. Direkleri sallarlar. Düşürürler onları aşağıya. Düşerler. Oğlanın kolu kırılır. Kızın bacağı kırılır. İkisi de yamulurlar. İki aşk yamuğu olarak yola devam ederler el ele verip. Sonra bütün o yamukluklar geçer. Çünkü hepimiz dünyaya çift kanatlı melekler olarak geliyoruz. Sonra sistem, çevre, aile, dostlar, arkadaşlar, iş arkadaşları, hayat ailesi kanatlarımızdan birini yoluyor. Yapma, etme, kurcalama, sakın ha, aman ha, icat çıkarma, aman dediğimizi yap, aman bizim gibi düşün, sıradan çıkma, bak sıradan çıkma, sakın ha icat çıkarma, aman icat çıkarma, Allah aşkına icat çıkarma, icat çıkarma, ne olursun sana ne deniyorsa onu yap, verilen kitabı oku, hocaların lafını dinle, büyükler ne derse o doğrudur, sakın ha sıradan çıkma, icat çıkarma, çıkıntılık yapma, çarpılırsın, bozulursun, ezilirsin. Yallah yüklendikçe yükleniyorlar bireye. Bireyin kanatlarından birini yoluyorlar. O iki kanatlı meleklerin hiçbiri uçamaz hale geliyor. Sonra el ele verdiklerinde bir kızdan bir oğlan. İkisi de tek kanatlı melek. Kanatları birleştiriyorlar. Birer kanatları var. Yallah uçmaya başlıyorlar. Aşk aşk dediğin böyle bir şey, iki kişilik bir devrimci meydan okuma, bir devrimci örgüt. Yaşamın sıradanlığına, sıkıcılığına, ailenin modası geçmiş, alışkanlığa dönüşmüş, tatsızlaşmış hal ve gidişine devrimci bir yaklaşımla değiştirerek, fark getirerek, kendi yorumlarını katarak hayata meydan okumak, iki kişi el ele vererek, birbirlerinden güç alarak, birbirlerine kitlenerek, birbirlerini sürekli anlamaya karar vererek, birbirlerindeki değişimi gözleme kararını vererek, değişimin gerçekleşeceğini bilerek, çünkü değişimi engelleyemiyoruz hiçbir zaman. Atmayın şu kalpleri lan, suratımdan kalpler geçiyor, kesin şunu. Değişimin olacağını biliyoruz. Ben de değişeceğim, karşımdaki insan da değişecek zaman içinde. Ama ne oluyor? Beraber oluyoruz. Adam kızı ya da kadını kendi istediği kalıba dökmeye, onu değiştirmeye çalışıyor. Ondan aynen, başka birini çıkarmaya çalışıyor. Kadın da aynı hatayı yapıyor. Kendine hayalindeki adamı yaratmak için erkeğine baskı yapmaya, onu değiştirmeye, yönlendirmeye, algı gücünü ele geçirmeye çalışıyor. Bilerek ya da içgüdüleriyle. İş orada kırılıyor, evlilik orada çatlıyor. Beraberlik orada çatlıyor. Birbirini değiştirmeye çalışmayacak insanlar. Ben zaten değişeceğim zaman içinde. Görüşüm, bakışım, hayatım, fiziğim, iç organlarım bile değişiyor birader. Hepimiz her gün her şeyi değişiyor. O zaman fikirlerim değişecek. Yaşamla başka türlü uyum sağlamaya çalışacağım. Karşımdakinin de aynı yoldan geçtiğini bilmem, anlamam, bunun bilincinde olmam gerekiyor. Onun için sen karşındaki insanın değişimini izleyeceksin. O da senin değişimine saygı gösterecek. Birbirlerine baskı kurmayarak sürekli ileriye doğru aydınlık, dünyanın çağdaş değişimini okumaya çalışarak, felaketlere karşı el ele vererek, meydan okumaya çalışarak, inişlerle çıkışlarla birlikte bir yürüme hali, bir meydan okuma halidir. Biz evliliğin sıkıcılığına, alışkanlıkların çürüttüğü birlikteliklere, beraberliklere meydan okumaya karar verdik. Onun için birlikte paylaşacağız hayatı. Belki sonuna kadar gerçekçi olalım. Belki de belirli bir zaman için. Ama mutlaka altında bir meydan okuma, bir fark yaratma şeysi var.
Ne kadar cesaretliysen, ne kadar güçlüysen, ne kadar hevesliysen o kadar uzun oluyor aşk. Doğru mu?
Ne kadar iyi beslersen, ne kadar emek verirsen, ne kadar süslersen, empati duygunu ne kadar geliştirebilirsen, kendini karşındakinin yerine koyup yaşadıklarına bakmaya çalışırken daha verimli bir ilişkiyi sürdürdüğünü fark ediyor insan.
Bu sen böyle. Sen aşık oldun mu?
Efendim?
Sen böyle gerçek...
Kime diyorsun İzzet? Biri ben... mi var arkamda?
Ha evet ha? Evet. Gerçekten yüreğin pırpır eden bir aşk yaşadın mı?
Evet, yaşadım, yaşıyorum. Şu anda deli gibi aşığım.
Deli gibi aşıksın. Evet. Peki senin yabancı sevgilin ne vardı? Ben biliyorum. Ha, aralarında ne var? Fark var Türkiye'de.
Bir biçim soru bu ya. Ya ben tabii globalleşmeyi destekleyen bir insan olduğum için başka kapılarda da dolaştığım oldu. Evet, oldu. Yunanlı bir sevgilim oldu. Amerikalı bir sevgilim oldu. Fransız bir sevgilim oldu. Afrika'ya keşfe gidemedim.
Birleşmiş Milletler
gibi. Buralarda kaldım. Ama hepsiyle mutluydum. Birlikteliklerim iyiydi. Ama şeyden bozuldu benim. Yabancı partnerlerimle olan şeylerim, ilişkilerim. Benim Türkiye'den uzun zaman ayrılamamamdan ve asıl büyük sevgilim tiyatro yüzünden oldu. Çünkü ben belirli zamanları burada geçirme mecburiyetinde olan bir insanım. Tiyatro var. Halbuki örneğin Amerikalı sevgilimle konuştuğumuzda o dedi ki bir yıl ben Türkiye'ye gelirim. Türkiye'den işlerimi idare ederim. Bir yılda sen Amerika'ya gelirsin. Aa tabii yesmes muhabbetleri. O geldi, ben gitmedim. Gittim de öyle.
Bana da bunu yapıyorsun.
Olmadı. Ama hepsini büyük bir saygıyla hatırlıyorum.
Bana da bunu yapıyorsun. Böyle yap, böyle yap. Ben sana hep gösteriyorsun. Eşeğin ucundaki havuç gibi. Hani koyarlar ya, eşek gider yakar. Ben de hep öyleyim zavallı.
İnmeyeceğim seviyene. Cevap vermek istemiyorum bu söylediklerine. İnmeyeceğim seviyene, inmeyeceğim bu akşam. Peki, keyfim çok yerinde.
Yurt dışına açılmışken
geçer şimdi kızgınlığım.
He? Yurt dışından konu açılmışken sen Broadway'de oyunlar oynadın.
Londra'da ne yapayım ya, ben yabancı diller biliyorum. Amerika'da,
Yunanistan'da oynadın değil mi?
Yunanistan'da Yunanca oynadım, İngilizce oynadım. Amerika'da İngilizce oynadım. İngiltere'de hem İngilizce oynadım hem Türkçe'de oynadım. Orada birkaç gösteri de yaptım. Almanya'da uzun zaman oynadım. Almanya'da yani 2-3 sene aşağı yukarı. Almanya'da 100'e yakın gösteri yaptım. Kısaca paketleyelim, iş bitsin.
Broadway evet. Nasıldı? Mesela Broadway'i çok merak ediyorum sahnesine çıkarken. Oyunları izledim ama beni göremiyor musun? Vereyim mi?
Hayır. Seni flulaştırmak istiyorum bir parça.
Hayır, ben sana aslında bugün şokopop şeyinde çıkacaktım da yapamadım.
Bugün süslü çıkmadın. Sarılar yok. Yok. Türbe kılığında değilsin. Çok ağır başlısın İzzet. Ya bir dakika, sen bu programda hakim bir durumdasın. Yukarıdasın. Gayet net resim. Işık mışık da yaptırmışsın. Biliyorum.
Yaptırdım.
Yani ben zavallı burada evde masanın başında oturuyorum. Ne ışık var ne bir şey.
Sabatüler stüdyo kurmuş kendine.
Niye sen yukarıdasın, ben aşağıdayım? Niye ben yukarıda olamıyor muyum ben ya? Ben daha net olamıyor muyum?
Olamıyorsun.
Öyle mi? Teknik öyle mi?
Teknik böyle. Teknik.
O zaman burada bir tek çare kalıyor. Ben kendim yayına başlayacağım.
Başla.
Seni konuk olarak alacağım programlarımı.
Çok böyle güzel. Beni ne yapacaksın hani? Senin
şey
bu kadar...
olarak yap. Acaba bak bir şey sormak istiyorum canlı yayında. Şimdi herkes bana diyor ki çok söyleyen var. Yani yoğun istek var denir ya. Hani yoğun istek var. Diyorlar ki gölgede muhabbet. Gölgede evet. Muhabbet. Gölgede muhabbet biliyorsun benim 12 yıl yaptığım
radyo
programı. Şu kalpleri atma Allah rızası için, gözüm nurum. Atmayın şu kalpleri. Çok rica ediyorum. Manasızlar, işi gücü olmayanlar. Kalp atmaktan başka bir halt beceremeyenler. Otur dinle, iki laf konuşuyoruz şurada. Ahbap mısın sen? Muhabbet ediyoruz. Muhabbetimize ortak ol. Ay.
Değil mi?
Bunu neye bağlıyorum biliyor musun? Şu kalp atmayı. Tabak kestiler galiba. Yok kesme, devam. Dün gece hani sokağa çıkma yasağı ilan edildi ya.
Evet.
Ben farkında değilim. Kitap okuyordum. Biraz telefondan oynayayım dedim. Telefonu açtım. Böyle bir yere yığılmış insanları gördüm. İnsanlar büyük bir istekle kuyruklara girmişler. Bir şey almaya çalışıyorlar. Kıyamet kopuyor. Ben dedim korona aşısı bulundu. Korona aşısı bulundu. Büyük izdiham var. İnsanlar yığıldılar. Eczanelerin önüne. Ne olduğu da belli değil o yığıldıkları yerler. Meğerse şuursuzlar ekmek için birbirlerini yiyorlarmış orada.
Ekmek
yiyemem
de değil
gece
ya.
Ekmek,
ekmek de değil mevzu. Kaza olmuş bir tanesinde. Bir tanesi de bilmem bu nasıl ki? Kraker almışlar. Lupo. Yani hayatının reklamını yaptı. Ben ilk defa öğrendim. Ben Halley'i yedim.
Lupo ne be?
Bir çikolata gibi bir şey. Adam onu almış Coca-Cola'yla.
Alsın.
Tamam.
Bunun için mi çıkmış?
Bunun için
onu
çıkmış.
Onu ölecek.
Evet.
Allah'ım ya. Yani şuursuzluğun derecesi. Ben haklıyım ya. Bu kalp atanlar da o sınıfa giriyor. Ben öyle zannettim. Sonra anladım ki bunlar alışverişe çıkmışlar. Ya bir gün aç kalırsak. Yıllardır açlık çizgisinin altında yaşayan insanlar iyi ki oralara dökülmediler yani.
Çok
lan
güzel
siz
bir
de yığılıyorsunuz buraya. Biz yıllardır bir ekmeğin peşinde dolaşıyoruz diyenler.
Çok
ya,
güzel bir esprim vardı.
Bu beni çok garip bir şeye götürüyor. Bazen bazı şeyleri söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diyorum da.
Söyleme.
Söylemeyeyim dur şimdi hadi boş
söyleme,
ver.
Söyleme.
Tutayım çenemi.
Bir
ne anlatıyordu? Bu program çok şizofrenik bir program. Daldan dala. Bir konudan bir konuya atlıyoruz. Hiçbir konuda bir süreklilik sağlayamıyoruz. Doğru dürüst konuyu açamıyoruz ama.
Aşkın
böyle muhabbetler de böyle olur. Ne olacak? Ev muhabbeti de böyle olur. Biz senden otursak böyle konuşacağız.
Zaten
fazla
öyle değil mi?
Fazla akademik bir felsefi olmayacaktır.
Herhalde. Evet. Aşktan
seksenin ama. Öyle bir talep yok. Ama aşk konusunda konuştuklarımız güzeldi. Aşkın tabii ki daha önce anlatmışımdır ama romantik yanını anlattık. Bilimsel yanında altını çizmekte yarar var. Yani zannetmeyin ki sadece ay, güzel şiirler, romantik şarkılar, tatlı Sezen Aksu şarkıları eşliğinde birbirlerine sarılmalar, güzel Zeki Müren şarkısı eşliğinde bir kadeh şarapla yalan söylemeler. Çünkü yalanlarla başlıyor bu hikaye biliyorsun yani. Kız tarafı da erkek tarafı da hangi tarafsan artık.
Aşk eski bir
başta,
yalan.
Başta vallahi başta galiba iş biraz yalanlarla, saklamalarla karşı tarafı etkileyebilmek için kendini başka göstermeye çalışmalarla filan mı başlıyor acaba desem? Başlıyor demeyeyim çünkü kural koy. Öyle mi? Bazen öyle oluyor galiba değil mi? Yalan dolandan başlıyor işte.
Sen yapıyor musun?
Sonra yalan dolandan devam etmemesinde hayır var. Ama biline ki bilim katı, gerçek. Bilimde yalana dolana yer yok. Aşk güzel, şarkılar, türküler, içkiler içmeler, yalanlar söylemeler, hayaller kurmanın bir şeysi ya. Anahtarı yalan söylemiyor. Sen bir yalan atıyorsun, o yalanın peşine öteki de takılırsa güzel hayaller kuruyorsunuz, utopyalar peşinde dolaşıyorsunuz. Utopya'nın Türkçesini düşündüm. Senden konuşuyorduk ya Utopya üstüne
evet.
Bugün. Utopya olmayan bir ülke. Sonunda ne diyebilirim diye düşündüm. Utopya ülkesi. Neresi olabilir? Türkçe uydurdum. Yokistan.
Yokistan.
Evet. Bence Utopya'ya en uyabilecek Türkçe şey tanım Yokistan. Utopya bir Yokistan. Hayaller kuruyoruz. O ülkeyi hayal ediyoruz. Her şeyin insan adına, insan için, dünya düzeni için muhteşem bir şeyde, dengede gerçekleştiği bir hayal ülkesi, bir Yokistan kuruyoruz. Ama Utopya'nın karşılığı biliyorsun, distopya. Bütün hayallerin yıkıldığı, kötülüğün başrole oturduğu, insanın insanı ezdiği, düzenin kimsenin kolay kolay hakkını vermediği, insanların büyük bir kısmını ezdiği, öldürdüğü, savaşlara sürüklediği, İçinde bulunduğumuz hal ve gidiş yani. Diyelim ki dünyanın hal ve gidişi bir distopya. Evet, maalesef. Aşkta bilimin kesin kuralı şu. Sevişirken iki insan vücutlarında bir kimyasal değişiklik oluyor. O mükemmel takım oyunu oynadıklarını söylediğimiz organlar arasında kimyasal bir değişiklik oluyor. Biliyorsun vücudun en önemli, en büyük organı tenimiz. Hepimizde 2 metrekare ten var, deri var. Deri sadece şeffaf bir organ değil. Deri aşkta çok önemli olduğu için temel içgüdümüzün de yöneticisi, sevişme işinin olgusunun yöneticisi derimiz. Dokunarak başlıyoruz birbirimizin vücuduna elektrik geçirmeye ve sevişirken o elektrik nedeniyle vücutta kan dolaşımında kan çeşitli organlardan geçerken, organlar birbirlerini desteklerken bir kimyasal değişiklik ortaya çıkıyor ve zirveye doğru giderken serotonin, dopamin, endorfin hormonunun başı çektiği bu kimyasal değişiklik. Senin kimyasal tanıdıkların var, yakın tanıdıkların.
Var, var, var.
Kimyacı, mimyacı değil mi?
Kimyacı hatta oldu artık o.
Teknik ekibin senin kimyager. Senin evet, kimyager değil
evet,
mi?
Evet.
Evet. Kimyager bir teknik ekip kullanıyorsun. Ona da sorabilirsin. Bu o şeyler, hormonlar kanın içinde bir değişim yaratıyorlar. Ve orgazm anında zirveye giderken kan kalpten beyne vurduğunda kimyasal değişiklikten dolayı fosfor salgılıyor. Tam orgazm anında aşkın doruk noktasında beynimizde kıvılcım çakıyor.
Devamını bekliyorum heyecanla. Heyecanla devamını bekliyorum. Kıvılcım çaktı. Şimdi ne olacak?
Evet, hepimizin beyninde kıvılcımlar çakıyor o anda da. İşte hatalarımız yüzünden ilişkiyi iyi yönetemediğimiz zaman, yüzümüze gözümüze bulaştırdığımızda, organların arasındaki takım oyununu bozduğumuzda kıvılcım çakmamaya başlıyor Aziz.
O kıvılcım çakmadı mı aşk bitmeye başlıyor mu?
Bitiyor, tekliyor. Yatağın içinde iki kişilik yalnızlık başlıyor. Sen ona sırtını dönüyorsun, o sana sırtını dönüyor. Sen diyorsun ki nasıl bir cenderenin içindeyim. Hem ayrılmak istiyorsun hem çok seviyorsun. Ben bundan nasıl kurtulacağım diyorsun. Ayrılsak mı, boşansak mı birbirimizden, ya nasıl yaparız bunun içinden, nasıl çıkarız diye düşünüyoruz. Yatağın ortasına geliyor iki kişilikli yalnızlığın yanına, ölüm korkusu ekleniyor. Sıkıntı geliyor. Çoluk çocuk büyümüşse, evden gitmişse, yalnızlık geliyor, oturuyor yemek masasına. Bütün bunları teni eskittiğimiz için, koruyamadığımız için, organlar arasındaki sinerjinin yürüyüşünü, ilerleyişini sağlayamadığımız için, sevişemediğimiz için, doğru dürüst beceremediğimiz için, sevişme işini yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız için, aşk büyük bir ustalık gerektiriyor. Hem zihinsel hem bedensel bir ustalığa erişmek zorundasın. Oraya erişemediğin zaman elektrik akımı duruyor. Sonra diyorsun ki en sevdiğin kadının kafasına hangi vazoyu vurayım lan diye evin içinde dolaşıyorsun. Kadın da sana bakıyor, gene sırtını döndü, horluyor. Ayaklarını yıkamamış, leş gibi kokuyor. Ne vereyim bana? Koyayım yastığı, oturayım üstüne, boğayım şu deyusu. Sabahleyin özgür bir insan olarak kalkayım diyor. Erkekler belirli bir yaşa gelince, ya olmuyor abi karıyla ya, elektrik kesildi ya, olmuyor, kıvılcım çakmıyor ya, ne yapsam ya, kaçak elektrik mi kullansam lan diye ortalıkta dolaşmaya başlıyorlar. Bütün bunlar gerçek. Onun için sahiden iyi bir yönetici olmak gerekiyor aşk işini idare edebilmek için. O yöneticiliğin yolu da emekten, saygı duymaktan ve de yaratıcı olmaktan geçiyor. Aldık bitti, bu benim sevgilim, karım, kocam, oh hayat arkadaşım deyip defteri kapatıp yürüyemezsin. Yaratıcı olacaksın. Her gün büyük bir yaratıcılıkla bakacaksın ilişkiye. İlişkinin içini dolduracaksın. Emek vereceksin. Hem dostu, hem arkadaşı, hem kardeşi, hem annesi, hem babası olacaksın. Hem de sevgilisi olacaksın.
Bizde şöyle bir sorun var. Hep bir ucunu kaçırıyor. Birdenbire kadın annen olmaya başlıyor.
E ya o da, olur. İster istemez dönüşmeye başlayabilir onlar. Yani annen olmaz da anne özellikleri göstermeye başlayabilir. Sararsa. E sen de baba gibi sararsın. Kardeşin gibi sararsın. Korumaya çalışırsın. Her konuda yanında bulunmak istersin. O senin bir tanen çünkü. O bir tanesine herkes bir tanem diyebilmek için sadece sözlüklerle dememeli. Ben söylüyorum, ben şeyin içini sevgilime de söyledim. Ben seni çok sevmiyorum dedim. Çok mok sevmiyorum ben seni dedim. Çünkü o palavra bir. Seni çok seviyorum. Seni çok çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun? Kaç metre? Kaç metre, kaç santim seviyorsun arkadaş? Bu kadar mı? Şu kadar mı? Ne kadar seviyorsun? Kaç kilo? Çok bir ölçü. Çok sevmek iyi bir şey değil bence. Çok seviyorum demeyeceksin. Seni iyi seviyorum diyeceksin. Sana heyecan vermek istiyorum. Hayatını süslemek istiyorum. Devamlı gülmeni, sıkıntılara katlanacak bir şekilde seni desteklemeyi denemek istiyorum. Senin için güzel şeyler yapmak istiyorum hep. Seni heyecanlandırmak istiyorum. Seni iyi seviyorum. İyi seviyorum demesini ve öyle davranmasını öğrenmemiz gerekiyor aşk işinde. Ha becerebiliyor muyuz? Ben bunları söyleyen ben becerebiliyor muyum? Bana bile sorsan ben sana derim ki zaman zaman ben çuvalladım.
Yalan girmemeli değil mi? Yalan olmalı mı aşkta?
İlişkinin şekline bağlı. Yalanlar söyleniyor. Bazen beyaz yalanlar söyleniyor. Bazen rengarenk yalanlar işte. Her rengi kullanılabiliyor yalanın. Ama iş tıkandığın zaman şunu yapabiliyorsan sen dünyanın en cesur, en cengaver adamısın. Çünkü sadece bir dava uğruna savaşılmaz. Onun için harbe gidilmez. Aşk için de savaşmayı öğrenmesi gerekiyor insanın. O zaman o cengaverlik nerede yatıyor biliyor musun? İş tıkandığı zaman iki tarafta, kadın da erkek de kendilerinden o zamana kadar hiç düşünmedikleri muhteşem bir sunucu çıkaracaklar. Karşındaki insana beyninin, gönlünün kapılarını açarak bilinçaltının karanlık odalarına tıktığın kendi sorunlarını anlatmaya cesaret edeceksin. Kendine bile sormadığın soruları, kendine sormaktan, kendi kendine yüzleşmekten bile korktuğun soruları ondan tartışıp, içini döküp ona anlatmayı deneyeceksin. İlişki teklemişse niye teklediğini, bunlara neyin yol açtığını, görüşünün ne olduğunu, neleri beceremediğinizi, kırılma noktalarını, o kırılma noktalarında sende ortaya çıkan değişimin ilişkiyi nasıl çürüttüğünü karşındaki insanla büyük bir yürek açıklığıyla paylaşma cesaretini gösterebilirsen, görüyorsun ki karşındaki insan da zihninin, gönlünün kapılarını açarak onda soğumanın ne zaman başladığını, onda aynı yatakta yatarken sanki birbirlerinden yüzlerce metre uzakta yatıyorlarmış duygusuyla yattığını yatağa. Aynı yatakta yatarken bile ya artık ben çıksam bu yataktan da tek başıma başka bir yatakta mı yatsam diye niye düşündüğünü, işin ne zaman bozulduğunu, korkunun ne zaman başladığını. Korkuyoruz çünkü ilişkimiz bozulacağı zaman. Söylemiyoruz ama içten içe korkuyoruz. İstemiyoruz bozulsun. Ve çok sevdiğin, ona sarılmak, onunla sevişmek, onunla her şeyi paylaşmak istediğin halde, ona elini uzatıp dokunmak istediğin halde niye dokunamadığını, içindeki o sesin neler olduğunu, ne duyduğunu içinden anlatma cesaretini gösteriyor karşı tarafta. Sen yüreğini, zihnini açtığın zaman o zaman ten soğumuyor. Elektrik akımı kesilmiyor. Kıvılcım çakmaya devam ediyor kısacası. Anladın mı?
Güzeldi. Yani beni inanılmaz etkiledi anlattıkları.
Hala kalp atıyorlar. Allah aşkına kalp atmayın. Ben yayına son veriyorum İzzet. Senin disiplinsiz bir dinleyici kitlen var. Görüyorum ki ben.
Onlar sana ait.
Sokağa çıkmayın lan dediğimiz insanlardan aynı şey herhalde. Çıkmayın lan. Evde kalın lan gibi. Atmayın lan kalp. Dinleyin. Belki gönlünüz zenginleşir. Belki çünkü biz konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? Ben size söyleyeyim. Ben tiyatroda sahnede diyorum ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oyunu oynadık. Seyirci benim meslektaşımdır. Çünkü oyuncular, seyirciler karşı karşıya geliyorlar. Birlikte yükseliyorlar, düşünüyorlar. Biz akşama kadar hazırlanıyoruz. Adrenalin yükseliyor. Seyirciler gelecek, kardeşlerimiz gelecek bizim. Meslektaşlarımız gelecek. Seyirci de diyor ki Ali'ye gideyim bakalım bu sefer bana neler anlatacak. Evet beni güldürecek, eğlendirecek ama zihnimde neler kalacak? Hangi kapıları aralayacak? Hangilerini açacak? Hangi farkına varmadığım kapıları açacak, içeri ışık girmesini sağlayacak. Seyirci de onun için gidiyor tiyatroya. Tiyatro bir toplu düşünme hali, kahkahalar atarak ölüme meydan okuma hali. Ama tiyatro, söylüyorum oyunun sonunda, her oyunun sonunda, tiyatro gidilen bir yer değil. Tiyatro gittikten sonra orada izlediklerinin, seyrettiklerinin seninle birlikte kapıdan çıkıp hayatına karıştığı, zihninde yeni sorular, yeni gündemler, yeni başlıklarla seni evine gönderdiği bir yer. Orada seyrettiklerinden içinde kalan cümleler, emphasize altını çizdiklerin senden beraber geliyor ve senin hayatını manen zenginleştiriyor. Ya da ben böyle bir tiyatro yapıyorum.
Sen öyle bir tiyatro yapıyorsun.
Benim öyle yapıyorum. Öyle abi. Olmasını istediğim için bu hale getirdim işi. Doğru olduğu da ortada bütün oyunlarım tıklım tıklım dolu. Niye geliyorlar? Çünkü ortak düşünüyoruz. Çünkü bir şeyleri paylaşıyoruz ve seyirci beni izledikten sonra manen zenginleşmiş olarak çıktığını ya da çıkacağını biliyor. Çoluğunu çocuğunu alıyor getiriyor. Biz bu oyuna gelmiştik. Çocuklarım da görsün diyorlar. Ama çocuklar çok farklı da bakıyor olaylara. Bir anekdot anlatayım. Tiyatroda başıma gelen soyunma odasında ben oyundan sonra kitaplarımı imzalıyorum. Geliyorlar ellerinde kitaplarla. Çok da kuyruk kalabalık oluyor falan filan ama yapamıyorum yani. Tüyemiyorum hemen oyundan sonra. O seyirciyle olan birliktelik de benim hoşuma gidiyor. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Müzik çalıyor tiyatroda. Bazen ben onlarla tangolar yapıyorum, dans ediyorum. Oyundan sonra da eğleniyoruz biz. Partiye dönüşüyor iş. After play. Ondan sonra iki çocuk geldi. İki delikanlı diyelim. Çocukluğu geçmişlerdi bunlar. 15 yaşlarında falan. Çok şık giyinmişler. Belli ki hali vakti yerinde ailelerin çocukları. Geldiler ellerinde kitaplarla. İmzalayacağım ben de kitapları. Baktım. Dedim ki çocuklar siz ne kadar yakışıklısınız. Yani kızlar yandı. Hiç gülmediler bu lafımda. Gayet ciddi duruyorlar. Yani kendilerinden çok eminler. Evet kızlar yandı. Çok yakışıklılar. Ailede arkalarında duruyor anneleri babaları. Kadın böyle yapıyor annesi. Yani neler çekiyoruz kızlardan. Baş sallaması yapıyor. Ben bunlarla bir parça konuşayım dedim bu iki delikanlıyla. Basit bir şey sorayım da birer basit cevap verirler belki çocuklar benim. Birisine döndüm dedim ki okuyor musunuz? İşte okulun adını söyledi. Ne olacaksın ileride dedim. Nasıl ne olmayı düşünüyorsun dedim. Gayet bir şeyle kendinden emin bir tavırla zengin dedi. Bir sözcük. Ne olacaksın ileride? Zengin. Bir şey demedim. Hayırlı işler dedim. Öbür delikanlıya döndüm. Sen ne olacaksın ileride dedim. O da bana dedi ki mutlu olacağım.
Çok güzel.
Yakın arkadaştılar bence galiba. Kardeş de olabilirler. Sormayı unuttum. Ama bu müthiş bir farkı ortaya çıkarıyor. O 15 yaşındaki delikanlıların getirip zihnimin içine fırlattıkları bir farkı. Sonra gittim eve düşündüm. Sahip olmakla var olmak arasındaki fark derin bir biçimde üstünde düşünmemiz gereken konu. Büyük çoğunluğumuz hızlı tüketim toplumu kurbanı. kapitalist sistemin köleleriyiz falan filan, emperyalizm kanımızı emiyor, emiyor falan deniyor. Ama düşündüğümüz zaman emdirme lan sen de kanını, ne emdiriyorsun? Sende de bir zombilik var demek ki, bir vampirlik var. İzin verdiğine göre sen de haz alıyorsun kanının emilmesinden bir süre sonra. Böyle oluyor filmlerde. Şey kültürüm bu kadar, vampir kültürüm. Emiyorlar, hoşuna gidiyor, bir süre sonra devamlı emdiriyorsun. Yalan böyle oluyor filmlerde.
Doğru, doğru.
Emdirme kardeşim, sen de haz alıyorsun demek ki emilmekten, tüketim toplumu kurbanı olmaktan ve belirli bir seçim yapmamaktan hayatta. Ne olursan ol, zengin, fakir, bunun parayla pulundan alakası yok. Hepimiz kendi hayallerimize göre bir şeyleri kazanıp onlardan mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Sahip olmak istiyoruz birçok şeye. Var olmayı düşünmüyoruz. Var olmayı düşünmüyoruz. Hamlet'in o tiratını Shakespeare 1550'lerde yazdı. Hangi dilde oynanırsa oynansın, Çince, Japonca, Türkçe, İtalyanca, Farsça, Arapça, nerede oynanırsa oynansın Hamlet oyunu, o tirat insanları derinden etkiliyor, kalplerinin içine kadar giriyor ve düşünmeye çağırıyor. Tiyatronun değiştirici gücü bu. Shakespeare ta 1500'lerde yazmış ve orada diyor ki, var olmak mı, yok olmak mı? Sahip olmak mı, yok olmak mı diyor yani. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, yeter demesi mi? Kim dayanabilir zorbanın kırbacına, zalimin zulmüne, sevgisinin böyle kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyi insanın? Shakespeare amcam bunu 1500'lerde yazmış. Bugün hala diyoruz ki, var olmak mı, sahip olmak mı? Çünkü sahip olma tarafında duruyoruz. Hem karşı olduğumuzu söylüyoruz, hem hızlı tüketim toplumu kurbanı izliyoruz.
Ama çarka başka bir amaçla gidiyor insanoğlu.
Ama dışarı çıkmaya cüret etmiyoruz. Dışarıda durup kendimize bakmaya bile cesaret etmiyoruz. Her türlü eleştiriye karşıyız. Biri size bir şey anlatıyorsun, hemen savunmaya geçiyor. Lan ben hakim değilim, burası da mahkeme değil. Ben fikrimi söylüyorum herhangi bir konuda. Konuşalım, anlaşalım. Hayır, olmuyor öyle. Herkes müdafaada. Hayır, bir de duracaksın, dinleyeceksin. Sahip ben neredeyim? Var olma tarafında mıyım, sahip olma tarafında mıyım? Farkına varmadan sahip olma tarafında olduğumuzun bilincine varmamız gerekiyor. Okullarda eğitim veriyorlar bize. Ders dinliyoruz, takip ediyoruz, notlar alıyoruz. Başka bir kitaptan okuyoruz. Tamam, ben meseleyi çözdüm, öğrendim diyorsun. Bitti. Hayır, hiçbir şey bitmedi. Sahip oldun. Bilgiye sahip olmaya çalışıyorsun. Bilgiyi özümlemedin. Bilgi senin olmadı. Bilgi üstüne düşünmedin. Bilgiyi senin yapmadın. Bilgiden yola çıkarak farklı fikirler ortaya atmadın. Bir şeyleri değiştirmeye çalışmadın. Sadece ezberledin, yuttun, tekrarlayacaksın sınavda, sonra da unutacaksın. Senin değil o. Sahip olmaya çalıştığın hiçbir şey aslında senin olmuyor. Üstüne fikir üretmezsen, ondan yola çıkarak yaratıcı bir biçimde kendine, yaşama, ötekilere dokunmaya çalışmazsan hiçbir şey senin değil. İstediğin kadar malın, mülkün, paran, pulun olsun, bilgin olduğunu da iddia et. Akademik şeyler kağıttan salla benim burnuma. Hiçbiri senin değil onların. Çünkü onlardan yola çıkarak hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmamışsın. Ne kendini, ne dünyayı, ne ezilenleri, ne senden daha kötü durumda olanların hayatını, bakışını, kendi bakışını bile bilgiyle değiştirmeye çalışmıyorsun. Bilgiyi özümsemiyorsun. Seni yapmıyorsun, düşünmüyorsun onun üstüne. O zaman sahip olmaktan yanasın. Delikanlılardan birisi dedi ki ne olacaksın? Zengin. Öbürü dedi ki mutlu. Daha fazla konuşmayayım canım. Nereden nereye geldi laf? Sonra abi ben sana ne dedim?
Zaten bir şey söyleyeceğim. 10 dakika kaldı. Ben bile bu
ciddi şeyler senin... konuşup milletin içini baymayalım dedim sana.
Hayır efendim, ne münasebet.
Bakalım şimdi ne mesajlar gelecek, ne diyecekler.
Yani bir tek Gügü anlamamıştır bu konuştuklarımı.
Ah canım. Gügü'yü çok özledim. İstanbul'u da özledim. Benim için hayat çok değişmedi ama biliyor musun yani ben... Karantinadan hiç şikayetçi değil. Ben kitap okuyorum, yazı yazıyorum. Akşamları sahneye çıkıp oyun oynuyorum. İşte televizyona gidiyorum falan filan, yazı yazıyorum.
Hangi sahneye çıkıyorsun?
Yani normalde. Ama burada aynı düzeni devam ettiriyorum. Burada da kitap okuyorum Bodrum'da. Yürüyüşe ve spora gidemiyorum ama yazın da ben gitmiyorum. Yazın ben yüzüyorum 2 saat, eve geliyorum. Gece çıkmıyorum. Geçen sene ben mesela Bodrum'a aşağıya çarşıya bir kere bile inmedim. 6 ay Bodrum'da kaldım, bir kere bile inmedim aşağıya. İşlerim olduğu zaman uçağa bindim, gittim, oyunlar oynadım, konferanslar verdim, geldim. Ama Bodrum'un içinde çarşıda dolaşmadım yani. Gene evde oturuyordum. Şimdi gene evde oturuyorum. İşte bahçede dolaşıyorum. Yarı açık cezaevi benimkisi. Sizinkiler gibi kapalı değil. Apartman katında değilim. Kitap okuyorum, yazı yazıyorum gene. Televizyon izliyorum. Telefondan dedikodu yapıyorum. Yemek pişiriyorum. Aynı şey. Sadece yüzmeye gidemiyorum. Bu kadar.
Bir 5-6 dakikamız var. Bari bu kadar yemek yapıyorsan bir yemek tarifi ver de keyifli olsun.
Program bitiyor mu böyle? Bu kadar kısa mı program?
Bir saattir devam ediyoruz.
Bu Allah arada, dinledin mi acaba? Seyreden var mı? Bizi ciddiye alıp seyreden oluyor mu izle?
Şu anda 1200 kişi net izliyor.
Beni kesmez ki 1200 kişi.
1200 kişi daimi izliyor. Girip çıkanlar hariç. Yani
niye çıkıyorlar onlar acaba? Kalp atıyor gidiyor değil mi? Allah'ım yarabbim.
Ama bence bugünkü...
Yemek tarifi ne diyeyim abi? Tamam. Gırgırdan bitirelim. Bak, yemek ben geçen gün yaptım burada. Ama kendim yedim. Yani ikram edecek kimse yok. Ben Bodrum'da halbuki... Kışın ben yemek yapamıyorum İstanbul'da. Davetleri kabul ediyorum. Herkesin davetine gidiyorum. Yemekleri yiyorum, içiyorum. Oh karnımı doyuruyorum. Avanta'dan lavanta. Bu geceyi de bedava geçirdim diyorum. Karşılık veremiyorum. Çünkü İstanbul'daki hayatım müsait değil. Her akşam sahneye çıkıyorum ben. Karşılık Bodrum'da veriyorum. Yemek pişiriyorum. Sokağa çıkıyorum. Plajda arkadaşları akşam yemeğe davet ediyorum. Evde sofralar kuruyorum. Onların hepsine ben borçluyum kıştan çünkü. Onları eve çağırıyorum ki borcumu ödeyeyim bari diye.
Ben yemek yapıyorum. Ben bir tarif isteyeyim mi yediklerimden?
Abi burada şimdi yemekleri gene yapıyorum. Ama davet edecek kimse yok. Herkes evinde olduğu için. Üzülerek söylüyorum ki kendim yemek zorunda kalıyorum bunları. Bir yemek söyleyeyim sana. Bu çok güzel. Ayıp bir yemek ama bak. Söyleyeyim mi sahiden? Atla Adınca anlatayım mı?
Atla Adınca anlat.
Anlatayım mı lan sahiden? Öyle Atla Adınca.
Vallahi anlat tabii.
Bunun adı orospu mantısı. Ayıp mı bu? Bu lafı söylememem mi lazım?
Yok.
Orospu mantısı. Çok lezzetli bir yemek. Rahmetli annem buna şey derdi. Kötü kadın mantısı. O benim gibi atlandınca orospu diyemediği için. Kötü kadın mantısı. Kadınlar arasında ona kötü kadın mantısı deniyor. Çünkü kadınlar bir kısmı tabii hepsi değil. Gündüzleri konken altın günü falan filan evden tüyüyorlar. Kocaları işe gidiyor. Akşama kıyak bir sofra kuramadıkları için çabuk yapacak bir şey lazım. Hemen eve dönünce hem de kocayı da memnun edeceksin. Orospu mantısını bulmuşlar. Orospu mantısı şöyle bir şey. Bildiğin sigara böreği. Kıymalı sigara böreği. Atıyorsun tavaya. Zeytinyağı olmasın. Bitki yağında. Zeytinyağından ağır olabilir. Güzelce kıtır kıtır pişiriyorsun onları. Börekleri alıyorsun. Sigara böreklerini bir tabağın içine diziyorsun üst üste. Sonra yuvarlak bir kap alıyorsun. Onun için eğer hazırladıysan önceden kemik memik pişirip varsa var dolapta. Yoksa iki tane bulyon da atabilirsin. İki tane ne deniyor ona? Küp atıyorsun işte iki tane içine.
Knor o et suyu oluyor. Evet. Knor bulyon.
İşte neyse et suyu kabın içinde. Kap çok derin olmayacak. Şu derinlikte bir kap. Börekleri güzelce kızarmış kıtır kıtır börekleri diziyorsun onun içine. Üstüne o et suyunu döküyorsun. Örtmeyecek kadar börek şuraya kadar gelecek. Üstüne geçmeyecek su. Ondan sonra fırına koyuyorsun onu. 20 dakika tıkırdatıyorsun. O kıtır kıtır börekler o et suyunu çekiyor. Çıkarıyorsun. Üstüne sarımsaklı yoğurdu döküyorsun. Yağ varsa tavada erittiysen yağ, dökmesen de olur. Muhteşem oluyor zaten.
Pul biberli yağ.
Ondan sonra o bir cinayete dönüşüyor. Nasıl yiyorsun kardeşim? Kaç tane yer bir insan ya? Nasıl yersin? Bunda da orospu mantısı. Şimdi evde kolay yapılacak bir şey.
Bizde başka bir şey var. Onun adı da orospu mantısı. Servis yapacak arkadaşlar. Geliyor masaya ağır birisi. İşte yemekleri tanıtırlar. Atıyorum humus, zeytinyağlı bilmem ne falan bir şeker. Bir türlü orospu mantısı diyemiyorlar şimdi gelmiş. Yaşlı başlı insanlar. Yani kötü kadın mantısı yapıyoruz. Bizde çok yaygındır. Şimdi seyreden arkadaşlar biliyorlardı. Ali Poyrazoğlu'yla...
Yedikleri orospu mantısıdır.
Ali Poyrazoğlu'yla bir Emine Bedel'e bedel program yaptık bugün.
Kime doğru bedel? Mu?
Emine Bedel. Var ya yemek yapan. Senin zamanında Ümit ya, Usta
koskoca
var.
Koskoca Ali Poyrazoğlu'nu benzettiğin şeye bak sen de. Aa, kadını... Bitti bu program. Kapat bir daha da program falan yok ya.
Efendim hepinizi öpüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlıydın. Hepsi birbirinden güzeldi anlattıklarının. Kalbime yazdım. Benim gibi birçok kişi yazmıştır. Gügü'ye de selamlar. İnşallah.
Evet kendinize iyi bakın. Evden çıkmayın. Ekmek alacağız falan diye sokaklara atmayın kendinizi.
Lupo almaya gidebilirsiniz.
Ya sen para mı aldın lan Lupo'dan?
Evet reklam aldım.
He.
Seni seviyorum. Hep böyle tatlı ol.
Hadi iyi geceler.
İyi geceler. Daha
karnımı doyuracağım. Senin yüzünden bir lokma bir şey bile yiyemedim ya. Hadi.
Öpüyorum. Bay bay.
Ben de. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım hayatlarınıza dokunmayı becerebilmişizdir. Umarım sizleri manen zenginleştirmiştir anlattıklarımız.